Ayrım 107 sayfa 332. 1923-1930 arasında ekonomik çabalar. Lozan Antlaşması, gümrük tarifelerinde serbest karar almak hakkı ile Türk limanları arasında kabotaj hakkının yalnız Türk gemilerine ait olmasını geçici bir süreden sonra Türk hükümetine bırakıyordu. Ama daha önce de değindiğimiz gibi kapitülasyon kayıtlarını kaldırmak suretiyle Türkiye'nin iktisadi istiklalini hukuken sağlamış bulunuyordu. Lozan haklarının elde edildiği günlerde Türk topraklarında yaşayan nüfusu 12 milyon kadar tahmin etmek mümkündür. Dipnot, nüfus sayısı kesin olarak belli değildi. Fakat 1927 sayımında nüfus 13 milyon 500 bin olarak bulunduğuna göre 1923 için yukarıdaki yaklaşık rakam doğru sayılabilir. Memleketin yüz ölçümü de 760 bin kilometre kareydi. Dipnot, memleketin bugünkü yüz ölçümü 776 bin kilometre karedir. Aradaki fark, daha sonra Hatay'ın ana vatana katılmasındandır. Bu hesaplara göre 1923'te Türkiye'de kare başına 15,7 nüfus düşüyordu. Parantez içinde şimdi 43,8 kişi. Bu topraklardan çeşitli suretlerle fakat çok ilkel bir şekilde faydalanılıyordu. Dipnot, 1927'de ziraat vekaleti yıllığına göre toprakların %31'i ekilebilirdi. %38 mera, parantez içinde şimdi %28, %18 orman, parantez içinde şimdi %11, %15 taşlık vesaireydi. O günlerde bir dış yardım ve yabancı sermaye iştiraki ümidi olmadığına göre, memleket kendi alın teri, yani kendi üretim ve ihracat gücüyle kalkınacaktı. Hazinede bir şey yoktu. Altın para ortadan kalkmıştı. İmparatorluk zamanında tedavülde bulunan, parantez içinde elden ele devreden ve en geniş miktarı 50 milyon sayılan Osmanlı altınının çoğu zaten bizden ayrılan memleketlerde kalmıştı. Dipnot Şevket Süreyya Aydemir, Cihan İktisadında Türkiye 1931. Çünkü o ülkeler Türk kağıt parasını zaten benimsememişti. İlk defa Temmuz 1915'te tedavüle çıkarılan meşrutiyet kağıt paralarının tedavülde olan miktarı 1923'te 161 milyon liradan ibaretti ve o yıl ortalama 660 kuruş bir altın lira ediyordu. Memleketin iç borçları belli değildi. Birinci Dünya Harbi ile İstiklal Savaşı içinde ordu ihtiyacı için halktan alınan ve bedelleri ödenmeyen tekalifin hesabı hakkında bir şey bilmiyoruz. Çünkü bu hususta neşredilmiş resmi rakamlar yoktur. Devlet maliyesine gelince, İstiklal Savaşı içinde bütçe tabii çok nazari kaldı. 1923'te ise gelirler 93 milyon 637 bin ve giderler 144 milyon 23 bin olarak tespit edilmişti. Bütçe denilecek ilk muvazene ancak 1924'te yapılabildi. 1924 bütçesine göre genel durum, gelirler 129 milyon 214 bin 660 lira, giderler 176 milyon 214 bin 800 lira, açık 47 milyon 140 lira olarak görünüyordu. Parantez içinde 1925 bütçesinde açık 93 milyon 199 bin 641 lira. Dipnot Şevki Süreyya Aydemir, Türkiye'de Bütçe Hareketleri, İKA yayını 1963. Bu bütçe gelirinin %27.5 miktarını köy vergileri, parantez içinde aşar, anam, hayvanlar vergisi teşkil ediyordu. Fakat 1926'da hükümet çok cesur bir kararla gelirin %21.3 miktarını teşkil eden aşar vergilerini tamamen kaldırdı. 1927 hesaplarına göre tarım şu durumdaydı. 39 milyon dönümden 2 milyon 400 bin ton hububat, tahıllar. 1 milyon 740 bin dönümden 100 bin ton bakliyat, 2 milyon 804 bin dönümden 163 bin ton sınai bitkiler. Dipnot, 1967 yılı üretim ve ekilişleri ise şöyledir. Hububat, ekiliş hektar başına 13 milyon 13 bin 600, üretim ton olarak 16 milyon 869 bin. Bakliyat, 551 bin 328, üretim 610 bin 127. Sınai bitkiler 1 milyon 741 bin 446, üretim 9 milyon 213 bin 276. 1930'dan önce Türk ziraati bahsinde kayda değer bir olay, 1927-1930 arasında bir Sovyet uzmanlar heyetinin Türkiye'nin zirai şartları ve maddeleri üstünde giriştikleri ve 4 yıl kadar süren bilimsel bir araştırma ve inceleme faaliyeti oldu. Daha sonra Türkiye'den alınan tohum ve materyalin 50 kadar Sovyet araştırma istasyonundaki tecrübe ve inceleme neticelerinde toplayan bu incelemelerin sonucu, Zirai Türkiye ismi altında ve büyük bir cilt halinde yayınlandı. 1000 sayfa kadar tutan ve Rusça tam metinden başka bir Fransızca özeti de ihtiva eden bu eser, Türk ziraatinin şartları, imkanları ve maddeleri üzerinde milletler arası yankılar uyandırdı. Türk uzmanları arasında ilgi çekmeyen bu eseri, daha yukarıdan aldıkları emirle hareket ettiklerini söyleyen o zamanki Ziraat Vekili Muhlis Erkmen ve Yüksek Ziraat Enstitüsü Müdürü Bay Falken'in teklifleri üzerine Rusçadan tercüme etmiştim. Gerçek bilimsel açıdan ve çok ünlü bilginler tarafından işlenen, Türk ziraatı için çok önemli gelişme imkanları gösteren bu eserin o zaman Türkçe olarak basılmaması ve verilen tercümenin de daha sonra vekalette kaybolması memleketimiz için çok zararlı olmuştur. Hulasa o zaman Türkiye geri, fakir, iyi işlemeyen, yorgun bir çiftçi memleketti. Sanayiye gelince, Cumhuriyet'in devraldığı Türk toprakları aslında ve çağdaş manasıyla sanayiden tamamen yoksundu. İstanbul, İzmir ve Çukurova'da enkaz haline gelmiş birkaç ilkel dokuma tesisiyle hemen hepsi İstanbul'da toplanan ve gene enkaz halinde birkaç askeri fabrikayı sanayi varlığı saymak mümkün değildi. Bu durumu yapılan sanayi sayımları da gösterir. Türkiye'de ilk sanayi sayımı 1. Dünya Harbi içinde 1915'te yapıldı. Bu sayımda ancak makineli sanayi ele alındı. El sanayi hesap dışı bırakıldı. Neticelere göre 1915'te bütün Osmanlı İmparatorluğu'nda ancak 14.060 sanayi işçisi çalışıyordu. Bunlar ortalama 81 işçi çalıştıran 180 kadar işletmeye dağılmış bulunuyordu. İstiklal Savaşı içinde ve Ankara'nın kontrolü altında kalan topraklarda 1921 yılında yapılan sanayi sayımında ise el sanayi işletmeleri yani esnaf dükkanları dahil olduğu halde 33.085 müessesede 76.216 işçi sayıldı. Ve her işletmeye 2 ila 3 işçi düşüyordu. Dipnot Şevket Süreyya Aydemir, Cihan İktisadında Türkiye 1930. Bunlardan 35.316 işçi 20.057 dokuma yerinde çalışıyordu. Bu iş yerlerinin hepsi basit el ve halı tezgahı imalathanelerinden ibaretti. 17.964 işçi de 5.347 tabakhane ile birkaç deri atölyesinde çalışmaktaydı. Dipnot, daha sonra 1927'de yapılan ilk ve nispeten esaslı sanayi sayımında Türkiye'de 65.245 müessesede 256.855 işçi tespit edildi. Fakat bu müesseselerin %36'sı ancak bir işçi ve yine %36'sı da 2 ila 3 işçi çalıştırıyordu ki bunları aslında sanayi ünitesi olarak almak doğru değildir. Kaldı ki aynı tarihte bütün Türk sanayinde ve çoğu 1-2 beygir kuvvetinde olmak üzere ancak 4.850 motor bulunuyordu.